Ayrı Monique, İplikçi, Kirli İlişkiler Yumağı, Ergün Poyraz, sayfa 154. Bulunulan denmiyor. Gazetedeki yazı dizisinde Bulunulan denmiyor başlığıyla olayın safsaklanması şöyle anlatılıyordu. 13 Nisan 2000, olay yeri inceleme ekibinden Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Badem telefon edip ziyaret etmek istediğini söyledi. Vakfa davet ettim geldi. Çalışmalarına devam ettiklerini, araştırmalarını sürdürdüklerini söyledi. Ama biraz sıkıntılı bir hali vardı. Güldal Hanım, bize bulun diyorlar dedi. Başka ne söyleyeceklerdi ki diye sorunca, bulun ulan denmiyor, MİT, emniyet, siyaset arkamızda tam durmuyor diye cevap verdi. Gene aynı yere gelmiştik. Huzursuz adamın yüzüne baktım ve çözseniz de çözmeseniz de benim için bu olay bitmiştir dedim. Nasıl yani diyerek hayretle yüzüme baktı. Devletin içinde bir kırılma var, dramatik bir kırılma. Yok mu? Var. İşte bu olayı gerçekten tüm bağlantıları ve ayrıntılarıyla çözerseniz, bu kırılmanın biraz düzelip olayların bu ülkenin yararına gelişeceğini, tüm bağlantılarıyla ortaya çıkarıp çözemezseniz, her zaman olduğu gibi bu ülkenin çıkarlarını pek dikkate almayanların kazanacağını ve kırılmanın daha da derinleşeceğini düşünüyorum dedim. Biz elimizden geleni yapacağız diyen mutsuz ve huzursuz adamı yolcu ettim. Mumcu'nun 19 Kasım 2012 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde şu sözleri yer alıyordu. Olayların soruşturulmalarını DGM üstlenmiştir. Demek ki bu cinayetlerde devlet kendine yönelik bir tehdit olduğunu kabul etmiş. O zaman devlet kendi varlığına tehdit olarak işlenen bu cinayetlerin arkasında kimler olduğunu merak etmez mi? Geride kalan yakınlarına, işte tetikçiler, ardındakileri daha fazla sormayın deme hakkına sahip midir? Yalnızca tetikçilerin ortaya çıkarılmış olması, bu olayları yapanların ya da yapılma nedenlerinin tümüyle aydınlatıldığı anlamına gelmiyor. Mumcu'nun yazılarındaki birçok gerçeği, yalnızca tetikçilerin ortaya çıkarılmış olması cümlesi gölgeliyordu. Çünkü tetikçiler de yakalanmamıştı ve bunu herkes biliyordu. Ancak oynanan oyun gereği tetikçilerin yakalandığı masalı insanlara yutturulmaya çalışılıyordu. 9 Mayıs 2000. Yazı dizisinin 9 Mayıs 2000 ve Ocak 2002 başlıklı kısmı da oldukça ilginçti. Avukat Turgut Kazan'la İçişleri Bakanlığı'na gittik. İçişleri Bakanı Saadettin Tantan ile İstihbarat Daire Başkanı Kazım Abanoz'la vardı. Ocak ayında Beykoz'da girdiği çatışmada öldürülen Hizbullah örgütü Elebaşı Hüseyin Velioğlu'nun evindeki bilgisayarın disketlerinde yapılan incelemede Yusuf Karakuş adlı şahsın Mumcu cinayetini üstlendiği anlaşılmıştı. Yusuf Karakuş Velioğlu'na gönderdiği bir mektupta Tevhid Selam grubundayken ayrıldığını, artık Hizbullah ile çalışmak istediğini söylüyor ve referans olarak da daha önce gerçekleştirdiği eylemleri anlatıp Uğur Mumcu suikastında da görev aldığını belirtiyormuş. Bunun üzerine operasyon genişletilmiş ve bu noktaya gelinmiş. Turgut Kazan, Yusuf Karakuş'un itiraflarının yer aldığı, öldürülen Hüseyin Velioğlu'na ait disketteki kayıtların çarpıtma amacıyla kullanılmış olabileceği ihtimaline dikkat çekti. İçişleri Bakanı Tantan ise, öyleyse onların ellerini öpmek gerekir. Banka hesap hareketleri ve diğer bulgular araştırılıyor. Bunların hepsi birbiriyle örtüşebilir. Hizbullah, PKK ve Asala'nın birlikte eylemi yapma kararı aldıklarını, Uğur'un bunu yazılarında anlattığını söyledim. Bu kilidi açıp açamayacaklarını sordum. Bunun üzerine Hizbullah ile PKK'nın bir araya gelmesinde İran'ın önemli bir rol oynadığını anlattılar. Ben Sönmez Köksal'ın Hizbullah diye bir örgüt olmadığını söylediğini belirtince, İstihbarat Dairesi Başkanı, ''Ne demek yok?'' diye itiraz etti. Belki onlar da bu adla değil de farklı bir adla kayıtlıdır. Ama adı her neyse, MİT Müsteşarı Sönmez Köksal bana kurulurken istihbarat örgütleri de bu oluşumda yer almış. Ama sonra kontrolden kaçmış olabilirler demişti dediğimde, MİT hiç yardım etmiyor diye yakındılar. Hizbullah'ın çözülmesinde gösterilen azim ve gayret, cinayetlerin tüm bağlantıları bulunmaz, arka planı aydınlatılmazsa başarısızlığa dönüşebilir dedim. Bakan, bir savaş başladı. Olayın arkasında kim var, İran'ı kim destekliyor, onlara da bakıyoruz dedi. Ocak 2002. Ağustos 2000'de başlayan Umut davası 2002 Ocak ayında sona erdi. Uğur Mumcu suikastı ile doğrudan ilişkileri oldukları söylenen 3 kişiden ikisi yakalanmış, biri ise hiç bulunamamıştı. Yakalanan Ferhan Özmen ve Necdet Yüksel ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldular. Bombayı yaptığı söylenen kimya mühendisi Cihan Kod adlı Oğuz Demir ise hiç yakalanamadı. Müdahillik dilekçemi okuduğum duruşmada yataklık ettimse polisime jandarmama ettim diyerek tahliyesini talep eden Sapanca'da çiftlik sahibi olan 75 yaşındaki Arif Darı hemen tahliye olmuştu ve beraat etti. Savcının kara kuşa baskı yaparak Uğur Mumcu cinayetini üstlenmesini sağlamaya çalışmaları nedeniyle dava açtığı polisler yargılandıkları davada beraat ettiler. Polisler beraat ettiklerine göre bizim olayımızdaki gerçekler neredeydi? Güldal Mumcu'nun kitabında yeni olan tek şey Yeşil'in ziyaretiydi. Diğerleri kendisinin başında olduğu Uğur Mumcu Vakfı tarafından yayınlanan Neden Öldürüldüler adlı kitapta yer alıyordu. Güldal Mumcu, Yeşil'in sözde ziyaretiyle bilgileri bugüne kadar neden açıklamadı yönündeki tepkilere, 25 Kasım 2012 tarihini Milliyet Gazetesi'nden şöyle yanıt veriyordu. Yeşil'i anlatsam sanki olay çözülecekti. O zaman sorulacak sorunun şu olması gerekmez mi? O halde neden şimdi? Neden? Neden katilin nokta olarak açıklanacağı kitaptan hemen önce? Çatlı ve Mumcu, tarih 6 Haziran 1992. O gün Abdullah Çatlı, Uğur Mumcu'yu çalıştığı Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara bürosundan Mehmet Özbay ismini kullanarak arıyordu. Mumcu o gün gazetede değildi, o nedenle onu bulamadı. Ancak Mumcu'ya bir not bıraktı. Zırhlı araç yolsuzluğu ile ilgili görüşecektim. Mumcu'nun haber elemanlarının başında Mehmet Eymür geliyordu. Ağaca, Papa, Abuzer Uğurlu, Oflu İsmail, Bekir Çelenk, Abdullah Çatlı, Tarık Ümit ve diğerleri ile ilgili bilgileri hep kendi veriyor, ancak o isimlerle kendisinin ilişkilerini saklıyordu. Ancak 20 Temmuz 1997'ye geldiğimizde İstanbul DGM'de devam eden Susurluk davasında verdiği ifadede şunları söylüyordu. Uğur Mumcu'ya Abdullah Çatlı'nın Türkiye'de olduğunu ve kullanılmakta olduğunu anlattım. Bu ifade üzerine Uğur Mumcu'nun ağabeyi Ceyhan Mumcu 24 Temmuz 1997 tarihinde bir basın açıklaması yapıyor ve şunları söylüyordu. Eymür Çatlı'nın nasıl kullanıldığını ve mesai arkadaşlarını tek tek açıklasın. Mumcu'nun bu çağrısının ardından Eymür kendisine şu cevabı veriyordu. Abdullah Çatlı'ya resmi görev verilmesine hep karşı çıktım ama arkasında ikisi bakan düzeyinde olmak üzere birçok siyasi vardı. Gücümüz yetmiyordu. Bu yüzden bu durumu Uğur Mumcu da dahil olmak üzere herkese haber verdim. Zırhlı araç yolsuzluğu ile uğraştığı için Uğur Mumcu'ya suikast yapılacağına dair bir ihbar almıştık. Uğur Mumcu'ya haber verdik ve bu suikastı biz önledik. DGM'de söylediğim budur. Tutanaklara doğru geçti. İncelerseniz görürsünüz. Şimdi bazı bilgileri tekrar hatırlayalım. Abdullah Çatlı Uğur Mumcu'yu aradığında yerinde bulamayınca nasıl bir not bırakmıştı? Zırhlı araç yolsuzluğu ile ilgili görüşecektim. Çatlı'yı Mumcu ile görüşmesi için gazeteye gönderen kim? Mehmet Eymür ve ekibi. Peki Eymür daha sonra ne diyor? Zırhlı araç yolsuzluğu ile uğraştığı için Uğur Mumcu'ya suikast yapılacağına dair bir ihbar almıştık. Uğur Mumcu'ya haber verdik ve bu suikastı biz önledik. Orhan Tüleylioğlu tarafından kaleme alınan ve AG yayınlarından çıkan Neden Öldürüldüler adlı kitapta Türkiye'de araştırmacı gazeteciliğin öncüsü, Atatürkçü, laik, cumhuriyetçi, demokrat bir Türkiye'nin Yılmaz savunucusu Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993 günü arabasına konan bir bomba ile inandığı değerler uğruna öldürüldü deniyordu. Yüz binleri sokağa döken olay saat tam 13.25'te yaşandı. Mumcu o gün eşiyle birlikte İbn Sina Hastanesi'nde tedavi gören Profesör Doktor Kazım Türker'i ziyaret etmek üzere Gazi Osman Paşa Karlı Sokak'taki evinden çıktı. Yan apartmanın önünde arabasını yıkamakta olan İbrahim Öncül'le selamlaştı ve arabasına doğru yöneldi. Eşi Güldal Mumcu henüz apartmandayken arabasına binen Mumcu, kimilerine göre arabasına oturup vitesi boşa aldıktan sonra, kimilerine göre ise arabanın kapısını açtığı anda tahrip gücü yüksek bombanın patlaması sonucu olay yerinde can verdi. Olayın en yakın tanığı İbrahim Öncül, arabanın kapısının kapandığına dair herhangi bir ses duymadığını söyledi. Öncül alınan ifadesinde ancak büyük bir yanılgım yok ise Uğur Bey'in binadan çıktığını ve arabaya bindiğini görmeme rağmen çok yakın mesafede bulunduğum halde ne kapı sesi ne de bir motor sesi duydum. Arabası ile benim aramda 6-7 metrelik bir mesafe vardı diyordu. Saldırıyı olaydan hemen sonra Cumhuriyet Gazetesi'ne telefon eden İslami Kurtuluş Örgütü üstlendi. Suikast televizyon ve radyolardan yayınlandıktan sonra İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi İBDAC ile PKK'da gazeteleri ve televizyonları arayarak Uğur Mumcu'yu cezalandırdık dediler. Deliller süpürüldü. Tufeylioğlu "Deliller süpürüldü" başlığı altında da şunları yazıyordu. Mumcu'nun ailesini herhangi bir saldırıdan korumak için genellikle arabaya önce kendisinin tek başına bindiği kaydedildi. Mumcu'nun arabasıyla aynı sokaktaki Tunus Büyükelçiliği koruma noktası arasında 20 metre dolayında bir mesafe bulunduğuna dikkat çekildi. Patlamadan sonra Mumcu'nun gövdesi evinin karşısındaki karla kaplı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi su deposunun bahçesine fırladı. Mumcu'nun Aski bahçesindeki cesedi saat 14.50'de olay yerine ulaşan Hızır servis görevlileri tarafından kaldırıldı. Olay sırasında Mumcu'nun mavi renkli Renault marka özel arabasının tavanı tamamen uçtu ve araba ikiye bölündü. Ters dönmüş iki tekerleğin, eğrilmiş direksiyonun ve iki parça demir yığınının yanı sıra koltuk parçalarının da dört bir yana dağılmış olduğu görüldü. Mumcu'ya düzenlenen ve yaşamını yitirmesine yol açan suikast tüm Türkiye'yi bir anda ayağa kaldırdı. Sevenleri, okurları akın akın karlı sokağa doldururken olay yerinde tam bir kargaşa yaşandı. Soluğu olay yerinde alan binlerce kişi otomobil parçalarının arasında bir süre gezindiler. Daha sonra olay yerine gelen polis araç parçalarının çevresini kordon altına almak için gerekli kordonu bulmakta güçlük çekti. Ancak birkaç karakol arandıktan sonra kordon bulunabildi. Bu kordon da işlevini yerine getirmedi. Yurttaşların kordonu aşarak olay yerine girmesi polis tarafından engellenmedi. Bunun yanı sıra parçaları toplamak için gelen görevlilerin yanında torba ve benzeri madde olmadığı için çevreden naylon poşet istendi. Öyle ya, görevliler delil toplamaya değil pikniğe gelmişlerdi. Deliller bir apartmanın kapıcısından alınan çalı süpürgesiyle bir araya getirildikten sonra sadece bazı parçalar rastgele poşetlerin içine kondu. Deliller maalesef ayaklar altından kurtarılamadı. Savcılar emniyet teşkilatı içinde oldukça deneyimli görevlilerin olduğunu, ancak delil toplamadaki yanlışlığın çözülemediğini, konunun yıllardır bir kanayan yara olduğunu söylediler. Ancak bu yaranın pansuman yapılması için de hiçbir girişimde bulunmadılar. Öyle ya, nasıl bulunsunlar? Her siyasi cinayetin ardında bir veya birkaç polis gölgesi yer alıyordu. Ankara DGM Başsavcısı Nusret Demiral olay yerinde inceleme yaparken 1992 yılında İsrail Büyükelçiliği güvenlik sorumlusu Ehud Sadan'la 1991 yılında Cusmat'ta görevli ABD'li çavuş Marvik'in arabalarına da aynı tip bomba konulduğunu, bu suikastleri de İslami Kurtuluş Örgütü'nün üstlendiğini söyledi. Demiral bu örgütün İran yanlısı İslami Cihat örgütünün yan kuruluşu olduğuna dikkat çekerek suikast kesinlikle yabancı işi. Bomba gece ya da sabaha karşı Mumcu'nun Ankara'ya geldiğinin birileri tarafından haberdar edilmesi üzerine konulmuş olabilir dedi. Mumcu'nun arabasının yolun sol tarafında tek başına park edilmiş olmasının üzerinde durdukları bir nokta olduğunu anlatan Demiral, defalarca tatbikat yapılmış ve gece ya da sabaha karşı olay yerinden geçerken bir şeyi düşürmüş gibi yaparak bomba arabanın altına yerleştirilmiş olabilir dedi. Demiral daha önce işlenen Bahriye Üçok cinayetinde kullanılan plastik bombayı anımsatarak bu iki olay arasında ilinti olup olmadığını araştırıyoruz. Bir tek kişi bile yoldan geçerken arabanın altına yapıştırabiliyor. 1,5 voltluk bir enerji olduğu takdirde muazzam bir patlama oluyor. Tüm bağlantıları değerlendiriyoruz diyordu. Olay ertesinde suikast kesinlikle yabancı işi diyen Nusret Demiral, bombanın nasıl konulduğuna dair fikir yürüttüğünü de unutmuş, 28 Ocak 1993'te dönemin başbakanı Demirel'in önemli ipuçları ele geçirdik sözlerini şöyle yalanlıyordu. Avunmayın, henüz ipucu yok. Demiral'a inat, Demirel'de 30 Ocak 1993'te delil olacak ipuçları var, şimdi çok önemli ipuçları elde ettik diyordu. Ne var ki Demirel bu sözlerini 1 Şubat 1993 günü bu defa kendi kendine şöyle yalanlıyordu. Cinayette ipucu yok. 5 Şubat 1993'e geldiğimizde ise bu defa İçişleri Bakanı sıfatıyla İsmet Sezgin açıklama yapıyor. Uğur Mumcu olayı ile ilgili elimizde somut bulgular var. Katiller İran'da eğitildi diyordu. Çok geçmeden bu bilgilerin de fos olduğu ortaya çıkıyor, ancak Sezgin suçu gazetecilerde buluyordu. Zira gazeteciler bu yetkililerin söylediklerini yazıyor, sonra da deliller havaya uçuyordu. İnanmayan 7 Şubat 1993 tarihli Sezgin'in şu açıklamalarını okuyabilir. Cinayetin çözülmemesi için elinizden geleni yapıyorsunuz, yazınca ipuçları elimizden gidiyor. İçişleri Bakanı İsmet Sezgin sonunda cinayeti işleyen teşkilatı buluyordu. MOD. Sezgin MOD isimli bu teşkilatın İran'da illegal bir örgüt olduğunu da sözlerine ekliyordu. Aydınlık Dergisi Ankara temsilcisi Hikmet Çiçek de TBMM Uğur Mumcu Araştırma Komisyonu'na 27 Mart 1997'de yazdığı yazıda Uğur Mumcu'nun katledilmesinin Türkiye-İran ilişkilerini bozmak ve iki ülkeyi birbirleriyle savaştırmak amacı ile SİHA tarafından İran kontur gerillası MOD'un taşeronluğunda gerçekleştirildiğini belirtiyordu. Çiçek'in bu açıklaması komisyonda da kendisi tarafından tekrarlanınca tutanaklara geçiyordu. 8 Şubat 1993 tarihinde ise Türkiye bir skandala sahne oluyor. İçişleri Bakanı Sezgin'in illegal örgüt dediği MOD'un Şah döneminde İran Savunma Bakanlığı'nın resmi ismi olan Ministry of Defense'in baş harfleri olduğu ortaya çıkıyordu. Refah Partisi Grup Başkan Vekili Şevket Kazan 10 Şubat 1993'te Mumcu cinayetini SİHA desteğinde İsrail ajanlarının işlediğini, böyle bir belgenin MIT kayıtlarında bulunduğunu öne sürüyordu. Kazan'ın bahsettiği MIT raporunda şunlar yazıyordu. ABD'nin güvenliği ve çıkarlarını yakından ilgilendiren Türkiye'nin gerekli yerleşim yerlerinde kuvvet bulundurmak ve bu amaçla Orta Doğu'yu kontrol altına alıp Türkiye'nin dine dayalı yönetim altına girmesini önlemek maksadıyla ABD Haber Alma Servisi SİHA denetiminde İsrail kabine görevlisi Hayim Bar Levi kontrolünde Gadna birliklerinde eğitim gören 6 kişilik özel bir tim Hayfa Deniz üssünden botla Türkiye'ye giriş yapmışlardır. Meskûr tipin ülkemizdeki görevleri teşkilatımızın değerli haber kaynaklarından Uğur Mumcu ve Mehmet Ali Biran'da öldürmektir. Gazeteci Uğur Mumcu'yu öldüren tim elemanları ikinci görevleri olan Mehmet Ali Biran'da öldürmek için ülkemizden çıkış yapmamışlardır. Tim elemanlarının yaptığımız istihbarat neticesinde İsrail hükümetinin Ankara temsilciliğinde kaldıkları tespit edilmiştir. İmza yerine Sönmez Köksal'ın adı yazılmış. İsrail irtica, dine dayalı devlet gibi kavramları gören Şevket Kazan bu raporu sıkı sıkı sarılmıştı. Demirel Şevket Kazan'ın açıklamaları ardından böyle bir belge yok yanıtını verirken bir gün sonra Erbakan belgeyi MIT sızdırdı açıklamasını yapıyordu. Ve en sonunda belgenin fotokopi oyunu ile MIT içindeki saptırma, yanıltma merkezi tarafından sahte olarak üretildiği, böylece Şevket Kazan'ın keklendiği ortaya çıkıyordu. Dönemin Ankara DGM Başsavcısı Nusret Demiral, bir tek kişi bile yoldan geçerken arabanın altına yapıştırabiliyor dediği ve defalarca tatbikat yapılmış ve gece ya da sabaha karşı olay yerinden geçerken bir şeyi düşürmüş gibi yaparak bomba arabanın altına yerleştirilmiş olabilir sözleriyle vurguladığı tezinden sonra bir açıklamada 29 Ocak 1993 tarihli Ankara Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarı Daire Başkanı Muhittin Kaya imzası ile geliyordu. Teröristler tarafından bütün bağlantıları hazırlanmış, el yapısı ateşleme sistemine sahip, misina veya iplik bağlayarak hazır hale getirilmiş bombanın arabaya montajı sırasında zaman kaybını önlemek için yüksek güçlü hoparlörlerde kullanılan mıknatısla irtibatlandırılarak dışarıdan araba alt seviyesinden ufki olarak bakıldığında görülmeyecek şekilde alttaki iki şasinin arasındaki boşluğa yerleştirilmiş ve misina veya ipliğin diğer ucu vites kolu levyesine bağlanmıştır. Uğur Mumcu aracın alt kısmına yukarıda belirtilen şekilde bakmış olsa bile bombayı görememiş, kapıyı açıp araca oturmuş ve kapıyı kapatmıştır. Kontak anahtarı muhtemelen sağ elinde olup arabayı çalıştırma hazırlığındadır. Bu nedenle anahtarı kontak kilidine takmadan birinci vitesteki arabanın vites kolunu boşa almak için geri çekmiştir. Bu işlem sırasında vites kolu levyesine bağlı olan misina 2-2,5 santim civarında öne doğru hareket ederek el yapısı ateşleme sistemine sahip bu bir tuzaklı bombanın patlaması sağlanmıştır. Ne diyordu dönemin Ankara DGM Başsavcısı Nusret Demiral? Bir tek kişi bile yoldan geçerken arabanın altına yapıştırabiliyor. Bomba araba alt seviyesinden ufki olarak bakıldığında görülmeyecek şekilde alttaki iki şasenin arasındaki boşluğa yerleştirilecek ve misina veya ipliğin diğer ucu vites kolu levyesine bağlanacak. Bu olay bir dakikada gerçekleşecek. Olur mu? Demiral'dan başka bir takım üst düzey emniyetçiler de yaptıkları açıklamalarda, Mumcu cinayetindeki kullanılan türdeki bombaları arabaya monte etmenin en fazla 30 saniye alacağını söylüyorlardı. Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu, Uğur Mumcu'nun arabanın içine girmeden bombanın patladığını anlatıyordu. Güldal Mumcu peş peşe 3 ayrı patlama sesi duyduğundan emindi. Ancak emniyet ne hikmetse tam tersinde ısrar ediyordu. 27 ve 29 Ocak 1993 tarihinde Kriminal Polis Laboratuvarı Daire Başkanlığı'nın raporuna dayanılarak verilen MIT ekspertiz raporunda ise tahkikatın başlangıç aşaması teknik yönü itibariyle kısmen sonucun anlaşıldığı, hiçbir delilin bozulmaması ve kaybolmaması için olay yerinin tecrit edilmesi gerektiği, olay yerini kontrole almak ve emniyetini sağlamak amacıyla çevre emniyet kuşağı tesis edilmelidir deniyor ve rapora şu açıklamalarla devam ediliyordu. Polis kriminal raporundaki değerlendirmeye göre görünüşte oldukça basit bir ateşleme düzeniyle teçhiz edilen ve etkin miktar ve türde patlayıcı madde ihtiva eden bomba, Uğur Mumcu'nun otomobilinin altına kolaylıkla yerleştirilmiş ve terörist eylem amacına ulaşmıştır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus ateşleme düzeninin otomobilin altına ve mekanik bir hareket ile elektrikli devreyi tamamlayacak şekilde ustalıkla yerleştirilmiş olması ve eylemin patlayıcı maddeler konusunda çok iyi eğitilmiş, uzman düzeyinde soğukkanlı, becerikli bir kişi tarafından gerçekleştirilmesi ihtimalinin yüksekliğidir. Bu eylemin failin ilk işi olmadığı kesin gibidir ve imzasının benzeri diğer bombalı eylemlerde de aranmasında zaruret vardır. Bu türdeki eylemlerin mukayeseli bir teknik araştırma ile ayrıntılı olarak ele alınmasında fayda mütalaa edilmektedir. MIT'in raporunda da belirtildiği ve basında da yer aldığı gibi bu iş tam bir usta işiydi. Devletin yetkililerinin de bildiği üzere bu tür bombalı eylemler konusunda Amerika'da eğitim gören Duran Hoca'nın bu işte imzası vardı. Mehmet Eymür ise hakkındaki iddialar nedeniyle 16 Ekim 1997'de MIT Müsteşarlığı'na yazdığı yazıda Uğur Mumcu'nun öldürülme emrini verdiği şeklinde çıkan haberlerden rahatsız olduğunu açıklıyordu. Eymür aynı tarihli yani 16 Ekim 1997'deki yazısında kendini öve öve yere göğe sığdıramıyor ve adeta göklere çıkarıyordu. Meslek hayatı benim kadar dolu ve aktif geçmiş, tecrübe ve deneyim kazanmış başka bir mensubunuz olduğunu sanmıyorum. Ancak MIT onunla aynı kanıda değildi. Mesleki anılarını bile 150 milyona Milliyet gazetesine satan mensubunu iki defa kovmakla kalmıyor, bir de onun başında bulunduğu kontrterör dairesini lağvediyordu. MİT Orta Asya Ülkeleri Daire Başkan Vekili Kaşif Kozinoğlu ölümünden önce aydınlığa yaptığı açıklamalarda MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür'ün ABD'den Ergenekon tertibini kurgulamak için geri döndüğünü açıkladı. Kozinoğlu Eymür'ün İstanbul'daki Fethullahçı polislerle sık sık görüştüğünü de sözlerine ekliyor ve açıklamalarına şöyle devam ediyordu. Mehmet Eymür Fethullah Gülen'den maaş almaktadır. Mehmet Eymür'ün ayda 50 bin dolar gibi çok yüksek miktarda maaş aldığı, ABD'den Ergenekon'u kurgulamak üzere Türkiye'ye geri döndüğü, hakkındaki tüm davalardan Gülen mensubu yargıçlarca sıyırdığı, İstanbul'da Fethullahçı polislerle sıkı sıkıya korunduğu, eski Ergenekon savcısı Zekeriya Öz ve Turan Çolak kadıyla her hafta mutlaka görüştüğüne dair MİT'in elinde belge ve bilgiler mevcuttur. Mehmet Eymür, Emre Taner tarafından korunmuştur. Emniyet içindeki Fethullahçı yapılanma tarafından şehit edilen Doktor Necip Hablemitoğlu, MİT Kontrterör Dairesi eski başkanı Mehmet Eymür hakkında Köstebek adlı kitabının 128 ve 129. sayfalarında şu bilgileri veriyordu. Fethullahçı Özel İstihbarat Örgütü, Mehmet Eymür'ü hasımları için açılacak kampanyaların tetikleyicisi olarak kullanmaktadır. Hablemitoğlu Eymür hakkında ABD işbirlikçisi tanımını da kullanıyor ve şöyle devam ediyordu. Sığındığı yeni vatanının istihbarat servislerinin lojistik desteğiyle eski vatanını pazarlayan bir istihbarat eskisi kaçkın. Hablemitoğlu Eymür'ün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı hasmane tutumundan da bahsediyor, Amerika'da SİHA koruması altında yaşadığını, MİT belgelerini SİHA süzgecinden ve onayından geçirdikten sonra 2937 sayılı yasaya rağmen ifşa ve teşhir ettiğini, MİT içindeki rakiplerinin özel hayatlarına ilişkin fotoğraflarını yayınladığını yazıyordu. 12. Ayrımın sonu. Sayfa 166.